Ayrım 14. Sayfa 117. 3. Egemenliğine girerek. Yüce Allah İsra suresinin 65. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Benim kullarıma gelince senin onlara gücün yetmez. Vekil olarak Rabbin yeter. Aynı açılımı Nahl 99'da da gündeme getirmektedir. Onlara gücün yetmez şeklinde tercüme ettiğimiz ifadeye, onların üzerinde egemenliğin olamaz anlamını da verebiliriz. Demek ki iman edip de Allah'a güvenen ve dayananlara şeytanın egemenliği olamaz. Peki şeytanın egemenliğine girip Allah'a şirk koşanlar kimlerdir? Bu soruyu şu ayetlerle cevaplandırabiliriz. A. Şeytanın adımlarına tabi olmak, yani şeytanın bastığı izlere basarak yürümek. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından giyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Zira şeytan sizin açık düşmanınızdır. Parantez Bakara 168. Haram lokma yiyenler şeytanın egemenliğine girmişlerdir. Şeytan haram lokmayı yedirterek insanı egemenliğini almaktadır. Egemenliğini insanın elbiselerini soyarak, avret yerlerini ortaya çıkartarak göstermektedir. Şeytan, Hazreti Adem ve eşine vesvese vererek yasak ağaçtan yedirtti ve böylece elbiselerinden soyarak avret yerlerini kendilerine gösterdi. Parantez Arap 20-27. Yüce Allah helal gıdayı yemeyi emrederken şeytan haram yemeyi emretmektedir. Şeytanın emrini yerine getirenler onu tanrı edinmiş demektir. Böylesine yanlış hareket edenler şeytanın egemenliğine girmektedirler. Diğer taraftan haram lokmanın bir çeşidi de içinde ödenmemiş kul hakkı olandır ve böyle bir lokmayı yemek de şeytana kulluk etmek anlamına gelmektedir. B. Barışa girmeyenler. Özelde bir toplumun, genelde insanlığın barışını bozanlar veya barışa girmeyenler şeytanın izinden gitmekte, onun adımlarına tabi olmaktadırlar. Ayet şöyledir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Parantez Bakara 208. Barışın olmadığı yerde şeytanın egemenliği var demektir. Onun egemenliği Tanrı oluşunu ifade etmektedir. Çünkü onun Allah'a şirk koşanların üzerinde egemenliği geçerlidir. C. Tağutun uğruna savaşanlar. Yüce Allah bunu şu ayette açıklamaktadır. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlar ise tağut uğruna savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Parantez Nisa 76. Şeytanın dostu olmak demek, onu tanrı edinmek demektir. Tağutun uğruna savaşanlar onun egemenliğine girmekte, uğruna mal ve canlarını vermektedir. Halbuki mal ve can sadece Yüce Allah uğruna feda edilebilir. Birileri onları tağut uğruna feda edebiliyorsa onu tanrı edinmişler demektir. D. Allah'ı anmayı unutanlar. Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah'ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hep kayıptadır. Parantez Mücadele 19. Diğer taraftan Zuhruf suresinin 36. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kim Rahman'ı anmaktan gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Yüce Allah'ı anmayan, hatırlamayan, düşünmeyen, onun egemenliğini kabullenmeyen insanlar şeytanın egemenliğine girerler. Mücadele suresinin 19. ayeti buna ışık tutmaktadır. Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah'ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hep kayıptadır. Ayette geçen istahveze fiili istila etti, çepeçevre kuşattı manalarına gelir. İstila etmek manasından hareket edersek, şeytanın onların beyinlerinin, gönüllerinin ve nefislerinin faaliyetlerini ele geçirmesi, hakimiyetini alması anlamına ulaşırız. Şeytanın yandaşı, kulu olan bu insanlar onu tanrı haline getirmektedirler. Allah'a ve ahirete inanmayanlar. Bu imanın olmadığı insanlar yaptıkları hayırları gösteriş için yaparlar. İmansızlık gösterişe, her ikisi de şeytanın arkadaşlığına sebep olmaktadır. Ayet şöyledir: Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenler de ahirette azaba uğrayacaklardır. Şeytan bir kimseye arkadaş olursa ne kötü arkadaştır o. Parantez Nisa 38. İman ederek. Nisa suresinin 51. ayetinde iki kavram yer almaktadır. Cipt ve tağut. Adi, değersiz, faydasız ve pis olan şeye cipt denmektedir. Zemahşeri, cipte putlara tapınma olarak mana vermiştir. Parantez Keşşaf 1-533. Ebu Davud'un naklettiği hadise göre cips hurafeye bulaşmış her türlü kutsamaya ve falcılığa denmektedir. Cipt'in bu manalarından hareket ederek şöyle bir açılım yapabiliriz. Uğruna canlar feda edilen ideolojiler, felsefeler, sahte fikirler, fanteziler, kuruntular, vehimler, hurafeler, mezhepler, gruplar hepsi cipt kavramını ifade etmektedir. Zemahşeri yukarıda verilen tefsirinde tağutu iblis olarak manalandırmaktadır. İnsanı azdıran, yüce Allah'tan uzaklaştıran her şeye tağut denmektedir. Nisa 51. ayet şöyledir: Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Cipt ve tağuta iman ediyorlar. Sonra da kafirler için bunlar müminlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Görmüyor musun derken iblise yanlış fikirlere, hurafelere, vehimlere, kuruntulara inanmanın nedenli bir şirk olduğuna dikkat çekiyor. Bu iman onları tanrı haline getirmektedir. Demek ki şeytan ve onun oluşturduğu yanlış felsefeler, ideolojiler, vehimler ve kuruntular tanrı haline gelirken insanın gönlünde şirk denen zararlı imanı teşekkül ettirmektedirler. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanetlediği kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsınız. Parantez Nisa 52. 5. Sığınarak. Yüce Allah En'am suresinin 100. ayetinde şöyle buyurur: Cinleri Allah'a ortak koştular. Demek ki bazı insanlar cinleri yüce Allah'a eş koşmaktadırlar. Cinleri tanrı edinmenin başka bir yolu da onlara sığınmak şeklindedir. Diğer bir ayette şöyle buyurmaktadır: İnsanlardan bazıları bazı cinlere sığınırlardı. Bu durum cinlerin sadece azgınlıklarını artırıyordu. Parantez Cin 6. Demek ki cinlerin şerrinden kurtulmak ya da cinlerden yardım elde etmek için bazı insanlar cinlere sığınmaktadırlar. Peki bu sığınma işi nasıl olmaktadır? Diri veya ölmüş ama ruhaniyetine inanılan kimselere başvurmak, kahinlere sormak, sihirbazlara danışmak, onlardan yardım dilemek bu sığınma şekline örnek verilebilir. Bunun en güzel örneğini sihirbazlar ile Firavun arasında görebiliriz. Ayet şöyledir. Dediler ki, Musa'yı ve kardeşini eyle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder. Bilgisi derin ne kadar sihirbaz varsa sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir gün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplanıyor musunuz denildi. Firavun'un adamları, eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız dediler. Parantez, Şuara 36-40. İşte Firavun, Hazreti Musa ile mücadelesinde üstün gelebilmek için sihirbazlar vasıtasıyla cinlerden yardım istedi ve bir bakıma onlara sığındı. Günümüzde de insani şeytanlara, parantez En'am 112, sığınılmakta, onlara danışılmakta, onlardan yardım istenmektedir. Verdiğimiz ayette cinlerden oluşan şeytanlar ile insanlardan oluşan şeytanlardan bahsedilmektedir. İyiden, doğrudan, güzelden, haktan yana ne varsa onlara karşı çıkan bu insani şeytanlara sığınanlar onlara tapmaktadırlar. De peygamberlere tapmak. İnsanın insanı tanrı edinmesi bölümünde peygamberleri aşırı yüceltme ile şirk koşulduğunu ele almıştık. Ama burada peygamberleri tanrı edinme konusunu işlemeyi uygun buluyoruz. Yüce Allah bu şekilde koşulan şirki Kur'an'da gündeme almaktadır. İsrail oğulları peygamberlerini iki şekilde tanrı edinip şirk koştular ve kafir oldular. 1. Doğrudan Allah'lık payesi vererek. Bu konuyu Yüce Allah Maide 17 ve 72. ayetlerinde ele almakta ve bunun böyle olamayacağını çeşitli açılardan ispatlamaktadır. Hristiyanların bir bölümü Hazreti İsa'yı Tanrı makamına koyarak Allah olduğunu söylemişlerdir. Bazıları da onun Allah'ın oğlu olduğunu söyleyerek şirk koşmuşlardır. Bu tür şirk şeklini Yahudiler de benimsemişlerdir. Bu tür şirki daha sonra ele almak üzere biz şimdi Meryem oğlu İsa'nın tanrılığı konusunu ele alabiliriz. Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler andolsun kafir oldular. De ki, eğer Meryem oğlu İsa'yı, onun annesini ve yeryüzündekilerin hepsini imha etmek isterse Allah'a kim mani olabilir? Zira göklerin, yerin ve onlar arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manasıyla kadirdir. Parantez Maide 17. Ayetin analizinden bazı genellemelere varmamız mümkündür. A. Kontrolsüz sevgi şirke götürür. Hazreti İsa'yı çok sevenler ya da en azından öyle görünenler, Hazreti İsa'nın getirdiği tevhid inancını ona ilahlık sıfatı vererek kirlettiler. Bunun psikolojik analizi şudur. Bir insana veya varlığa gösterilen aşırı sevgi, onu kutsallaştırmaya ve neticede tanrılaştırmaya kadar gidebilir. Bakara suresinin 165. ayeti, Allah'tan başka varlıkları Allah gibi sevenlerin şirke düştüğünü ama müminlerin Allah'ı diğer varlıklardan daha fazla sevdiklerini gündeme getirmektedir. Diğer taraftan Tevbe suresinin 24. ayeti bazı varlık ve nesneleri sayarak bunların Allah'tan, peygamberden ve Allah yolundaki savaştan daha fazla sevilemeyeceğini, sevilirse tehlike arz edeceğini vurgulamaktadır. İsrailoğullarının Hristiyan kanadının Hazreti İsa'yı tanrılaştırmasını Allah inkar olarak değerlendirdi. Demek ki Hazreti İsa'ya yöneltilen aşırı sevgi onların inkara düşmelerine sebep olmuştur. Maide suresinin 72. ayeti aynı konuyu ele alıp aynı değerlendirmeyi yapmaktadır. B. Peygamberi tanrı edinmenin bilimsel olarak reddedilmesi. Hristiyanların bu inkarını, yani Hazreti İsa'ya tanrılık vermelerini Yüce Allah tartışmaya açıyor ve Maide 17. ayetin 2. cümlesinde Hazreti Peygamber vasıtasıyla önemli bir soru yöneltiyor. De ki, eğer Meryem oğlu İsa'yı, onun annesini ve yeryüzündekilerin hepsini imha etmek istese Allah'a kim mani olabilir? Ayetin girişindeki Allah Meryem oğlu İsa'dır diyenler kafirdir ifadesinden şu anlam çıkıyordu. Oğlu Allah olunca annesi de Allah olmaktadır. Allah olmayan Allah doğurabilir mi? Peki bu çıkarım doğru mudur? Doğru ise ispatını nasıl yapabiliriz? Bu soruların cevabını Maide suresinin 116. ayetiyle verebiliriz. İşte o zaman Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anamı Allah'tan başka iki tanrı edinin diye sen mi söyledin dediğinde, demek ki bazı Hristiyanlar üç ilahın içine Meryem'i de katmışlardı. Ayetin bu bölümüne dikkat edilirse, merkezi kavram helaktır. Soru, Hazreti İsa'yı, annesini ve bütün varlıkları Allah'ın helak etmesine mani olunup olunamayacağı üzerine cereyan etmektedir. Aslında onlara İsa ile annesinin bu helaki durdurup durduramayacağı sorulmaktadır. Kainatın yıkılışı ve Tanrı edindikleri İsa ile annesinin kudreti arasındaki bağlantı öne çıkarılarak yanlış varlıklara kutsallık verdikleri anlatılmaktadır. Tabiat kanunlarında meydana gelecek düzen ve denge bozukluğu karşısında bu tanrılarının durumunun ne olacağı gündeme getirilerek yanlış inançlarından vazgeçmelerini temine çalışılmaktadır. Bu sorunun ardından merkezinde hükümranlık kavramının bulunduğu bir hüküm yer almaktadır. Göklerin, yerin ve onlar arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. Ayette geçen mülk kavramı, mülkiyet manasına geldiği gibi hükümranlık yani idare, yönetim manasına da gelmektedir. Hükümran olan, mülkiyete de sahip olacağından öncelikli mana olarak yönetimi ele aldık. Bir insanın kainata yönetici olamayacağı ilkesinden hareket ederek onların bu yanlış ve dayanaksız inançları yıkılmaktadır. Diğer taraftan Allah'ın dilediğini yaratacağı gündeme getirilerek insanın dilediğini yaratamayacağı gerçeği vurgulanmaktadır. Ayrıca Allah'ın her şeye gücünün yettiği anlatılarak tüm gücün kimde olduğu hatırlatılmaktadır. Dikkat edilirse ayetin ikinci bölümünde Meryem oğlu İsa'nın Allah olamayacağının ispatının yapıldığı görülecektir. Bu ispatta helak etmek, hükümranlık, yaratma ve her şeye kadir olma sıfatları ele alınmaktadır. Bir nevi şirkle olan mücadelenin nasıl yapılacağı, hangi konuların işleneceği anlatılırken, bir varlığa tanrılık verirken kainatla ve varlıklar alemiyle olan ilişkisi konu edilmektedir. İzahlar ve sorular bu ilişkilere göre yönlendirilmektedir. Allah, peygamberine bu konular üzerinde konuşmasını söylerken, aynı zamanda din eğitimcilerine de önemli bir metot öğretmektedir. Tanrılığın kudret, yaratma, hükümranlık ve tabiat olaylarını düzenleme konularından anlaşılacağına, ancak bunlara sahip ve bunları kullanan varlığa tanrılık yakıştırılabileceğine de işaret edilmektedir. Bütün bu açıklamaların insanları küfrün ve şirkin batağından kurtarmayı amaç edindiği bilinmelidir. Hazreti Muhammed, Hristiyanları bu yanlış inançtan çevirmek ile görevlendirilmiştir. Bu, küfre ve şirke sapan ama kendisinin Müslüman olduğunu söyleyenleri de bu yanlıştan çevirme görevini ihmal edemeyeceğini delil teşkil etmektedir. 2. Üçlü ilah sistemi içerisinde ilahlık vererek Hazreti İsa'yı tanrılaştırmak. Yüce Allah bu konuyu Maide 73'te gündeme getirmektedir. Ayet şöyledir: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa yalnız bir tek Tanrı vardır, başka Tanrı yoktur. Bu dediklerinden vazgeçmezlerse elbette onlardan inkarda kalanlara acı bir azap dokunacaktır. Diğer taraftan Maide 116'da Yüce Allah üçlü ilah konusunda şu sorgulamayı yapmaktadır: İşte o zaman Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anamı Allah'tan başka iki tanrı edinin diye sen mi söyledin diye sorduğu zaman İsa şöyle cevap verdi: Haşa, seni tenzih ederim, hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Yüce Allah'ın yanına Hazreti İsa ve annesinin ilavesi ile oluşan üçlü ilah öğretisinde Hazreti İsa'nın katkısı olup olmadığı sorgulanmaktadır. Üçlü ilah şirki, Hristiyanlık denen sözde bir din meydana getirmiştir. Hazreti İsa'nın getirdiği din de İslam dini idi. İşte doğrudan Hazreti İsa'yı Tanrı görmeleri, Hazreti İsa'yı üçlü ilah inancının içine yerleştirmeleri, yani şirk anlayışı ile bu dini din olmaktan çıkarmışlardır. Bir peygambere Allah payesi vermek, insanlığın kara levhalarından birini oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir.